Ayrım 4.
Sanat, bilim ve aile sevincinin bile herkes tarafından paylaşılmadıkça buruk geldiği ve sefalete ve zulme rağmen dünyayı köklü biçimde yeniden oluşturmaya çalışan ateşli bir devrimcidir o. İstila canavarlarının anlatısıyla kulağına fısıldanan vatanseverlik söylencelerini hemen benimseyip gönüllü bir birliğe yazılmaya giden, karda yürüyen, açlık çeken ve sonunda kurşunlarla ölen genç bir çocuktur o. Daha verimli bir zekayla donanmış ve bundan esinlenmiş olduğundan tiksinti ve sempati duyduğu şeyleri daha iyi seçerek küçük kardeşiyle birlikte siperlere koşan, obüs yağmuru altında kalan ve yaşasın yasa diye mırıldanarak ölen Parisli yumurcaktır o. Herkes boyun eğerken başına gelecekleri önemsemeden büyük haksızlığa baş kaldıran, onu açığa çıkartan sömürücüyü, fabrikanın küçük zorbasını veya bir hükümdarlığın büyük zorbasını cezalandıran biridir o. Nihayet bu, yeter ki gözler açılmak ve insanlığı ilerleten şeyin ne olduğu, kadının maruz kaldığı sömürü ve baskıya rağmen hala iyi kötü ayakta kalmasını sağlayan şeyin ne olduğu saptanmak istensin. O zaman özellikle kadında sürekli gözlenebilecek olan tüm bu sayısız, sessiz ve bu yüzden bilinmeyen, değeri neredeyse asla anlaşılmamış özverilerdir. Bu insanlar kimileri karanlıkta, kimileri daha büyük bir arenada insanlığın gerçek ilerlemelerinin işçiliğini yaparlar. Ve insanlık bunu bilir. Bu yüzden onların yaşantısını saygı ve söylenceyle kuşatır. Onları şiirleştirir bile ve onları öykülerinin, şarkılarının ve romanlarının kahramanı yapar. Onlar da büyük çoğunlukta bulunmayan cesareti, iyiliği, aşk ve özveriyi sever. Onların anılarını çocuklarına aktarır. Onların anılarına aile geleneğinde büyük saygı göstererek yalnızca ailenin ve dar dost çevresinin içinde geçenleri bile anımsar. Bu insanlar gerçek ahlakı yaratır. Zaten bu ada layık tek ahlak budur. Geri kalan yalnızca basit eşitlik ilişkileridir. Bu cesaret ve özveriler olmasaydı insanlık aşağılık hesapların batağında serseme dönerdi. Nihayet bu insanlar geleceğin ahlakını hazırlıyorlar. Çocuklarımızın hesabı kitabı bir yana bırakarak her şeyin, tüm enerjinin, tüm cesaretin, tüm aşkın en iyi kullanım biçiminin, ahlaki gücü olan gereksinimin en canlı biçimde hissedildiği yerde olduğu düşüncesiyle büyüyecekleri zaman gelecek olan ahlakı. Bu cesaret ve özveriler her dönem var oldu. Bunlara tüm hayvanlarda rastlanır. Bunlara insanın en çok sersemlemiş olduğu dönemlerde bile rastlanır. Ve din adamları her zaman bu duygulara sahip çıkmaya, kendi çıkarları için bunların sırtından para kazanmaya çalıştılar. Ve dinciler hala varsa bilgisizliğin dışında özellikle her zaman bu özverileri, cesurlukları kullanmış olmalarındandır. Devrimciler de yine bu kişilere başvuruyorlar, özellikle sosyalist devrimciler. Cesaret ve özveri duygularını açıklamaya gelince dinci, yararcı ve diğer ahlakçılar kendi açılarından daha önce belirttiğimiz yanılgılara düştüler. Ama bu duyguların gerçek kökenini her türlü mistik gücün ve İngiliz okulu yararcılarının garip biçimde hayalledikleri tüm merkantil hesapların dışında belirtmiş olmak bu genç filozofa, bilmeden anarşist bu düşünüre, Guya'ya aittir. Anarşist felsefe, pozitivist ve evrimci Kantçı felsefenin yenildiği noktada gerçek yolunu buldu. Bu duyguların kökeni demektedir Guya özgüç duygusudur. Bu sınırlarını aşan, yayılmaya çalışan yaşamdır. Neyi yapma yeteneğinde olduğunu içsel olarak hissetmek, aynı zamanda yapılması gerekli olan şeye ilişkin ilk bilinci edinmektir. Her insanın yaşamında hissettiği ve her türden mistisizmle açıklanmaya çalışılmış görevdeki ahlak duygusu. Görev, gerçekleşmek, kendini vermek isteyen aşırı yaşam bolluğundan başka bir şey değildir. Bu, aynı zamanda bir güç duygusudur. Biriken her güç, önüne yerleştirilmiş engeller üzerinde basınç yaratır. Harekete geçebilmek, harekete geçmek zorunda olmaktadır. Ve böylesi, bunca söze edilen ve yazılan tüm bu ahlaki zorunluluk, her türlü mistisizmden uzak olarak şu doğru kavrama indirgenir. Yaşam ancak yayıldığı koşulda sürebilir. Bitki çiçek açmasını engelleyemez. Bazen çiçek açmak onun için ölmektir. Ne önemi var? Öz su sürekli yükselir diye tamamlıyor düşüncesini genç anarşist filozof. İnsan varlığı içinde güç ve enerji doluyken durum aynıdır. Güç onda birikir, yaşamını yayar, hesapsızca verir, vermeden yaşayamaz ve gelişirken çiçek gibi ölecekse bile ne önemi var? Öz su yükselir eğer öz su varsa. Güçlü ol, tutkusal ve entelektüel enerjiyle dolup taş. O zaman zekanı, sevgini, eylem gücünü başkalarına boşaltırsın. İşte doğaya özgü çileciliğin iki yüzlülüğünden sıyrılmış tüm ahlaksal öğreti buna indirgenir. İnsanlığın gerçekten ahlaklı insanda hayran olduğu şey zekasını, duygularını ve eylemlerini karşılığında hiçbir şey beklemeden vermeye onu iten gücü yaşamın aşırı bolluğudur. Düşünceye dayanan ve entelektüel yaşamla dolup taşan insan doğal olarak yayılmaya çalışır. Düşüncelerini başkalarıyla iletişime sokmadan düşünmenin hiçbir çekiciliği olmaz. Bir düşünceyi güçlükle arayıp bulduktan sonra kendi mührünü basmak için onu özenle saklayan insan yalnızca bir düşünce fakiridir. Zeka dolu insan düşünceyle taşar, onları avuç dolusu saçar. Onları paylaşamazsa, yedi iklim dört bucağı serpemezse acı çeker. Onun yaşamı buradadır. Duygu içinde durum aynıdır. Yalnızca kendimizle yetinemeyiz. Kendi acılarımız için gerekenden daha çok gözyaşımız, kendi varlığımızın olanak tanıdığından daha fazla yedek sevincimiz var, der Guya. Böylece doğadan alınmış çok doğru birkaç satırla tüm ahlak sorununu özetlemiş olur. Yalnız insan acı çeker. Bir tür endişe içindedir. Çünkü düşüncesini, duygularını başkalarıyla paylaşamaz. İnsan büyük bir sevinç duyduğunda başkalarına var olduğunu, hissettiğini, sevdiğini, yaşadığını, savaştığını, mücadele ettiğini bildirmek ister. İrademizi, eylem gücümüzü de uygulamak gereği duyarız. Harekete geçmek ve çalışmak insanların büyük çoğunluğu için bir gereksinim haline geldi. Öyle ki saçma koşullar erkeği ya da kadını yararlı çalışmadan uzaklaştırsa bile eylem güçlerine belli bir alan açmak için kendilerine uyduruk ve sağduyudan uzak işler, zorunluluklar yaratırlar. Yararlı bir şey yaptıklarına kendilerini ikna etmek için bir kuram, din, toplumsal görev. Dans ettiklerinde bu merhamet içindir. Varlarını yoklarını giyime verdiklerinde bu aristokrasinin kibirini korumak içindir. Hiçbir şey yapmadıklarında bu kural gereğidir. Başkalarına yardım etmek, insanlığı güçlükle çeken arabaya omuz vermek gerekirken arabanın çevresinde vızıltı yapılıyor der Guya. Bu omuz verme gereksinimi öyle büyüktür ki ne kadar alt düzeyden olursa olsun tüm toplumsal hayvanlarda görülür. Ve politikada her gün çok gereksiz yere harcanan bu büyük etkinlik arabaya omuz verme ya da çevresinde vızıldama gereksinimi değilse nedir? Elbette bu irade bolluğu ve eylem açlığı yalnızca yaratma yeteneği olmayan bir zeka ve cılız bir duyarlılık eşliğindeyse 1. Napolyon ya da Bismarck gibi dünyayı tersine döndürmek isteyen kaçıklardan başka bir şey yaratmaz. Diğer yandan yine çok gelişmiş bir duyarlılıktan yoksun düşünce verimliliği de kuru meyvelerini bilimin ilerlemesini durdurmaktan başka bir şey yapmayan bilim adamlarını yaratacaktır. Ve nihayet yeterince engin bir zekanın rehberliğinde olmayan duyarlılık, tüm aşklarını verdikleri hödüğün tekine her şeylerini adamaya hazır kadınlar yaratacaktır. Gerçekten verimli olmak için yaşam hem zeka hem duygu hem de irade olmalıdır. Ancak o zaman her yöndeki bu verimlilik yaşamdır. Yaşam adına layık tek şeydir. Bu yaşamın bir anına onu sezmiş olanlar bitkisel yaşamın yıllarını verirler. Bu taşkın yaşam olmadan vaktinden önce yaşlanmış biri, güçsüz bir insan asla çiçek açmadan solan bir bitki olunur. Birliğini yitirmiş bu yaşamı yüzyıl sonunun kokuşmuşlukları arasına atalım diye haykırıyor gençlik. Yaşamak ve çevrelerine yaşam saçmak isteyen öz su dolu gerçek gençlik. Ve ne zamanki bir toplum çürümeye başlıyorsa bu gençlikten gelen atılım yeni bir yaşam filizlensin diye eski ekonomik, politik, ahlaki kalıpları parçalar. Varsın şu ya da bu kişi savaşta düşsün. Ne önemi var? Öz su sürekli yükseliyor. Onun için yaşamak gelişmektir. Sonuçları ne olursa olsun. Sonuçlardan pişmanlık duymaz. Ama insanlığın kahramanlık dönemleri bir yana, gündelik yaşamı ele alırsak ideallerle uyumsuz yaşamak yaşam mıdır? Günümüzde sık sık idealle alay edildiğini işitiyoruz. Anlaşılır bir şey bu. İdeal çok sık olarak Budist ya da Hristiyan anlamdaki sakatlıkla karşılaştırıldı. Safları aldatmak için bu sözcük çok sık kullanıldı. Dolayısıyla tepki gerekli ve yararlıdır. Biz de bir yığın lekeyle kaplı bu ideal sözcüğünü yeni düşüncelere daha uygun yeni bir sözcükle değiştirmekten memnun kalırız. Ama sözcük ne olursa olsun gerçek ortadadır. Her insan varlığının kendi ideali vardır. Ne kadar fantastik olursa olsun Bismarck'ın kendi ideali vardır. Kılıç ve kanla yönetmek. Her burjuvanın kendi ideali vardır. Bu ideal Gambetta'nın gümüş banyo küveti ve Trompets mutfak takımıdır. Ve bu ikisi için gerekli parayı fazla güçlük çekmeden ödeyebilmek için birçok köleye sahip olmaktır. Ama bunların yanında yüksek bir ideal tasarlayan insan varlığı vardır. Bir hüdün yaşamı onu tatmin edemez. İnsan ilişkilerindeki kölelik, yalan, iyi niyet yokluğu, entrika ve eşitsizlik onu isyana yöneltir. Onun da bir gün bir köle, dolap çeviren yalancı ya da egemen olması nasıl mümkün olabilir? Herkesin arasında daha iyi ilişkiler olsaydı yaşamın ne kadar güzel olacağını sezmektedir. O, yoluna çıkacak insanlarla birlikte bu en güzel ilişkileri oluşturmaktan uzak kalamamanın gücünü kendinde hisseder. İdeal denen şeyi kavrar. Bu ideal nereden kaynaklanıyor? Nasıl oluşuyor? Bir yanda kalıtım, diğer yandan yaşam izlenimleriyle mi? Bunu kısmen biliyoruz. Olsa olsa kendi yaşam öykülerimizde bunun az çok doğru hikayesini verebiliriz. Ama ideal buradadır. Değişken, yavaş yavaş ilerleyen, dış etkilere açık ama hep canlı. Bu en büyük dirimsellik toplamını, varoluş sevincini verecek olan şeyin kısmen bilinçsiz bir duyumudur. Demek ki yaşam ancak bu ideal duyumuna yanıt verdiği koşulda güçlü, verimli ve duyum bakımından zengindir. Bu duyguya karşı hareket edin. Yaşamınızın bütünlüğünü yitirdiğini hissedeceksiniz. Yaşam bir değildir artık. Gücünden yitirir. İdealinizi sık sık yok edin. Sonunda iradeniz, eylem gücünüz felç olur. Bir süre sonra geçmişte var olduğunu bildiğiniz bu gücü, kararların kendiliğindenliğini bulamazsınız. Parçalanırsınız. İnsanı bağımsız olarak hareket eden sinirsel ve beyinsel merkezlerin bileşimi olarak düşünürseniz, bir kez artık bunun içinde gizemli bir şey yoktur. İçinizde mücadele eden çeşitli duygular arasında kararsızlık geçirin. Bir süre sonra organizmanın uyumunu parçalayacak, iradesiz bir hasta olacaksınız. Yaşam yoğunluğu düşecek ve boşuna uzlaşma arayacaksınız. Beyninizdeki ideal kavramlarıyla eylemlerinizin uyum içinde olduğu zamanki bütünlüklü, güçlü ve yaşam dolu varlık artık olamayacaksınız. Ve şimdi bitirmeden önce sürekli kulaklarımızı tırmalayan İngiliz okulu kaynaklı özgecilik ve bencillik üzerine bir şeyler söyleyelim. Bu iki kavram arasında İngiliz ahlakçılarının koymaya çalıştıkları gibi bir ayrım görmediğimizden bu incelemede şu ana kadar bunlardan söz bile etmedik. Bize davranılmasını istediğimiz gibi başkalarına davranalım derken bencilliği mi öneriyoruz, özgeciliği mi? Daha ileri gidip şunları dediğimizde her birimizin mutluluğu kendisini çevreleyen herkesin mutluluğuna sıkı sıkıya bağlıdır. Başkalarının kötülüğü üzerinde yükselen bir toplumda rastlantı sonucu birkaç yıl görece mutlu olunabilir. Ama bu mutluluk kumdan şatolar gibi yıkılır, devam edemez. En küçük şey bile onu parçalamaya yeter ve eşit insanların toplumundaki olası mutluluk ile karşılaştırıldığında acınacak derecede küçüktür. Bu yüzden herkesin iyiliğini hedeflediğin her seferinde doğru davranırsın. Bunu söylerken yaydığımız şey özgecilik midir, bencillik midir? Yalnızca bir gerçeği saptamış oluyoruz. Beguya'nın bir sözünü genişçe açımlayıp eklediğimizde güçlü ol, tüm davranışlarında büyük ol, yaşamını her yönde geliştir, dolu, tam ve verimli bir yaşamın tadını çıkarmak istiyorsan, iç güçten yana ne kadar olanaklıysa o kadar verimli ol ve bunun içinde toplumca sevilen ve toplumsal bir varlık ol. Sana daima son derece gelişmiş bir zeka rehberlik etsin. Mücadele et, riske gir, riskten engin zevkleri vardır. Sahip olduğun sürece tüm güçlerini hesap kitap yapmadan kendini güzel ve büyük hissedeceğin şeyin içine at ve o zaman olası en büyük mutluluktan yararlanmış olursun. Kitlelerle bir ol ve o zaman yaşamında başına ne gelirse gelsin, özellikle değer verdiğin insanların yüreklerinin seninkiyle birlikte küçümsediklerinin ise sana karşı attığını hissedeceksin. Bunları söylediğimizde özgecilik mi, bencillik mi öğretiyoruz? Savaşmak, tehlikeye meydan okumak, yalnızca bir insanı değil, basit bir kediyi kurtarmak için suya atlamak, isyan ettiğiniz büyük haksızlıklara son vermek için kuru ekmekle beslenmek, sevilmeye hak edenlerle kendini uyum içinde hissetmek, onlar tarafından sevildiğini hissetmek, cılız bir filozof için tüm bunlar belki bir özveridir. Ama enerji, güç, canlılık ve gençlik dolu erkek ve kadınlar için bu, yaşadığını hissetmenin zevkidir. Bencillik midir bu, özgecilik midir bu? Sistemlerini genellikle bencil ve özgecilik duygular arasında varsayılan karşıtlık üzerine kuran ahlakçılar yanlış yoldadır. Eğer bu karşıtlık gerçekte var olsaydı, eğer bireyin iyiliği toplumunkine gerçekten karşıt olsaydı, insan soyu var olamazdı. Hiçbir hayvan soyu bugünkü gelişim düzeyine erişemezdi. Eğer karıncalar karınca yuvasının refahı için hep birlikte çalışmaktan büyük zevk almasalardı, karınca yuvası olmazdı ve karınca da bugün olduğu gibi olmazdı. Böcekler arasındaki en gelişmiş varlık ancak büyüteç altında görülebilen beyni, neredeyse ortalama insan beyni kadar güçlü olan böcek. Kuşlar göç ederken, yavrularını yetiştirirken gösterdikleri özende, yırtıcı kuşlara karşı toplumlarını savunmak için ortak eylemlerinde büyük bir zevk bulmasalardı, kuş cinsi bugün vardığı gelişme düzeyine erişemezdi. Kuş cinsi ilerleyeceğine gerilerdi. Ve Spencer, bireyin iyiliğinin türün iyiliği ile iç içe gireceği bir zamanın geleceğini öngördüğünde bir şeyi unutmuştur. Unuttuğu şey, bu ikisi daima özdeş olmasaydı hayvanlar aleminin evriminin bile gerçekleşemeyeceğiydi. İnsan soyunda olduğu kadar hayvanların dünyasında da her zaman bulunan, her zaman var olan ve çok sayıda insanın anlayamadığı şey, bireyin iyiliği ile türünün iyiliğinin özünde aynı şey olduğudur. Yoğun bir hayat yaşamak her bireyin amacı olduğundan, bireyin en büyük yaşam yoğunluğunu, en büyük toplumsallıkta, kimliğin en mükemmel belirlemini kendini çevreleyenlerle birlikte bulduğunu anlayamıyorlar. Ama bu bir zeka ya da kavrayış eksikliğinden başka bir şey değildir. Her zaman dar kafalı insanlar var oldu, her zaman aptallar oldu. Ama asla ne tarihin ne de jeolojinin hiçbir döneminde bireyin iyiliği toplumunkiyle çatışmadı. Her zaman özdeş kaldılar ve bunu en iyi kavrayanlar daima yaşamdan eksiksiz zevk aldılar. Demek ki bizim gözümüzde özgecilikle bencillik arasındaki ayrım saçmadır. Bu yüzden yararcılara inanılırsa insanın her zaman bencil duygularıyla özgecil duyguları arasında yaptığı uzlaşmalar üzerine de bir şey söylemedik. İnançlı insan açısından böyle uzlaşmalar yoktur. Var olan şey günümüz koşullarında eşitlikçi ilkelerimize uygun yaşamaya çalışırken bile attığımız her adımda bu ilkelerin gerçekten örselendiğini hissetmemizdir. Yemeğimiz ve yatağımız ne kadar mütevazi olursa olsun köprü altında yaşayan ve genellikle kuru ekmek bile bulamayan insanlarla karşılaştırıldığında Rothschild sayılırız. Entelektüel ve sanatsal zevklere kendimizi pek az versek bile kol emeğine dayalı, tek düze ve ağır işinden geceleri evine dönen, sanattan ve bilimden zevk alamayan ve bu yüksek zevkleri asla tatmadan ölecek milyonlarla karşılaştırıldığında bizler yine Rothschild'larız. Eşitlikçi ilkeyi sonuna kadar götürmediğimizi hissediyoruz. Ama bu koşullarla uzlaşmak istemiyoruz. Onlara karşı baş kaldırıyoruz. Koşullar bizim üzerimizde ağırlık oluşturuyor. Bizi devrimcileştiriyorlar. Bizi isyana yönelten koşullara razı değiliz. Her türlü uzlaşmayı, hatta tüm mütarekeleri reddediyor ve bu koşullara karşı sonuna kadar mücadele etmek için kendimize söz veriyoruz. Bu bir uzlaşma değildir ve inançlı insan koşulların kendi kendine değişmesini bekleyerek sakince uyuma izninin kendisine verilmesini istemez. İşte nihayet incelememizin sonundayız. Ahlak kavramının tümüyle değiştiği dönemler olduğunu söyledik. Ahlaklı olarak kabul edilen şeyin en derin ahlaksızlık olduğunun farkına varılır. Kimi yerde bir alışkanlıktı, yüceltilen bir gelenekti ama özünde bir ahlaksızlıktı. Kimi yerde yalnızca tek bir sınıfın çıkarına yapılmış bir ahlak olarak bulunur. Tümü de fırlatılıp atılır ve kahrolsun ahlak diye haykırılır. Ahlaksız davranışlarda bulunmak görev kabul edilir. Bu dönemleri selamlayalım. Bunlar eleştiri dönemleridir. Bu dönemler toplumda büyük bir düşünsel çalışmanın oluştuğunun en kesin işaretleridir. Bu üstün bir ahlakın oluşumudur. Bu ahlakın ne olacağını insan ve hayvanlar üzerindeki incelemelere dayanarak formüle etmeye çalıştık. Ve kitlelerin ve düşünürlerin kafasında önceden oluşmuş ahlakı gördük. Bu ahlak hiçbir şey emretmeyecektir. Bireyin din, yasa ve hükümet tarafından sakat bırakılmasını reddettiği gibi bireyi soyut bir düşünceye göre biçimlendirmeyi de kesin olarak reddedecektir. Bireye tam ve bölünmez bir özgürlük bırakacaktır. Bu ahlak olguların basit bir gözlemcisi bir bilim olacaktır. Ve bu bilim insanlara şunu diyecektir. Eğer kendinde güç görmüyorsan, güçlü duyguların olmadığı, büyük zevklerin olmadığı ama büyük ıstırapların da olmadığı iç karartıcı, tek düze bir yaşamı sürdürmek için gerekli olan güçler yeterince varsa, o zaman eşitlikçi, dürüstlüğün basit ilkesiyle yetin. Kısacası güçlerin vasat olduğuna göre olası en büyük mutluluk toplamını bu eşitlikçi ilişkilerle bulacaksın. Ama eğer kendinde gençliğin gücünü hissediyorsan, yaşamak istiyorsan, bütün, dolu, aşırı bir yaşamdan zevk almak istiyorsan, yani canlı bir varlığın arzulayabileceği en büyük zevki tanımak istiyorsan, yapacağın her şeyde güçlü ol, büyük ol, enerjik ol. Çevrene yaşam saç. Aldatmanın, yalan söylemenin, dolap çevirmenin, kurnazlık etmenin seni küçülteceğini, alçaltacağını, seni daha baştan güçsüz tanıtacağını, kendini efendisinden aşağı hisseden harem kölesi gibi yapacağını bilmelisin. Sana zevk verecekse böyle davran. Ama o zaman önceden bil ki insanlık seni önemsiz, aşağılık, güçsüz kabul edecek ve buna göre davranacaktır. Senin gücünü görmeyerek sana merhamete, yalnızca merhamete layık bir varlık olarak davranacaktır. Kendi eylem gücünü kendin böyle kötürümleştirirsen öfkeni insanlıktan alma. Tersine güçlü ol ve bir kez büyük bir haksızlık, yaşamda büyük bir haksızlık ya da bilimde bir yalan ya da başkasının dayattığı bir ıstırap görür ve anlarsan büyük haksızlığa, yalana ve adaletsizliğe isyan et. Mücadele et. Mücadele ne kadar canlı olursa yaşamda o kadar yoğun olacaktır. O zaman yaşamış olursun ve bu yaşamın birkaç saatini çürümüş bataklıktaki bitkisel yaşamın yıllarına feda etmezsin. Herkese bu yaşamın zenginliğini ve taşkınlığını yaşama olanağı sağlamak için mücadele et. Ve bu mücadelede başka hiçbir etkinlikte benzerini bulamayacağın denli büyük sevinçler tadacağına emin ol. Ahlak biliminin sana söyleyebileceği her şey budur. Seçecek olan sensin. Kitabın sonu 25 Mart 2003, sayfa 73.